Ayrım 5, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, Sayfa 63, 11. Bölüm. Cesur Suskun'un omuzlarını öylesine şiddetle sıktı ki Suskun ezildiğini sandı. Gerçek olamaz, bu imkansız, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Beni daha iyi tanıdığın zaman öyle biri olmadığımı öğreneceksin.
Ama öyleyse hakikat meydanına nasıl girileceğini biliyorsun.
Tahmin edemeyeceğin kadar zor bir şey. Yeni bir zanaatkarı işe almak için loncanın bütün üyelerinin, firavunun ve vezirin onayını almak şart. Ve heykeltıraş ya da ressam soyundan gelmek tercih sebebi.
Dışarıdan kimse alınmıyor mu?
Sadece Karnak gibi tapınakların hizmetindeki şantiyelerde uzun süre izlenen insanlar.
Hiçbir şansım olmadığını mı anlatmaya çalışıyorsun? Ama vazgeçmeyeceğim.
Tabii ki kabul heyetine takdim olmak için borcunun olmaması, bir koltuk imal etmek için tahta, katlanabilir bir sandalye, deri bir çanta gerekiyor.
Küçük bir hazine.
Yeni başlayan birinin yaklaşık 7 aylık maaşı, bu işi bildiğinin kanıtı.
Ben marangoz değil, ressamım.
Hakikat meydanının bazı zorunlu istekleri vardır. Bunu değiştiremezsin.
Başka neler var?
Hepsi bu.
Ya sen köyü niye terk ettin?
İsteyen herkes çıkmakta özgürdür. Ben oraya gerçekten girmemiştim.
Ne demek istiyorsun?
Orada büyüdüm. Olağanüstü insanlarla tanıştım. Ve ailem heykeltıraş olacağımı ümit ediyordu.
Red mi ettin?
Hayır diye yanıtladı Suskun, ama sahtekarlık yapmadım. Gerekli şartları yerine getirmiştim. Orada yaşamaya devam etmek arzusundaydım. Ama en önemli şey eksikti. Çağrıyı duymamıştım. Bunun için bir gün kulaklarımın açılacağı umuduyla yolculuğa çıkmaya karar verdim.
Ya peki kulakların açıldı mı?
Bugün mahkemede başıboş geçen onca yıldan sonra...
Sana çok şey borçluyum Cesur. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
Sokakta müdahale etmeseydin o yargıcın önüne asla çıkamaz ve çağrıyı duyamazdın. Maalesef sana yardım edemem. Her aday kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Birinden yardım alırsa isteği reddedilir.
Ya sen kabul edileceğine emin misin?
Hiç de değil. Beni tanıyanlar lehimde konuşacaklardır. Ama fikirleri terazide ağır basmayacak.
Cesur, hakikat meydanı hakkında tüm bildiklerini bana anlat diye tutturdu.
Benim için değerleri gibi sıradan bir köy, bana hiçbir sırrı öğretilmedi.
Ne zaman oraya gideceksin?
Hemen yarın.
Ama çanta, katlanan sandalye, tahta?
Hepsini bir arkadaşa emanet olarak bırakmıştım.
Senin geçiş iznine ihtiyacın olmayacak.
Doğru, 5 tabyayı geçip kendimi kabul heyetine takdim etmeme izin verilecek. Ama belki daha uzağa gidemeyeceğim.
Sen olgun bir adam olmuşsun bile, taş gibi sabırlı, dağ gibi sakinsin. Lonca senin tarzındaki ve karakterindeki adayları takdir etmeli.
Önemli olan çağrıyı duymak ve kabul etme izni olan zanaatkarları bu konuda ikna etmek.
Bu durumda ben başaracağım.
Suskun ellerini Cesur'un omzuna koydu. Bunu tüm kalbimle dilerim. Kader bizi ayırsa bile sana olan borcumu unutmayacağım. Suskun çömlekleri taşıdığı eşek sayesinde ışığın bahçesinin yolunu buldu. Güney rüzgarı çıkmıştı ve azgın dalgalar Nil'i hareketlendiriyordu. Kumlar uçuşuyor, hayvanlara, insanlara ve evlere savruluyordu. Suskun kır eşeği bir ahırın kuytusunda süt veren 2 ineğin yanına bıraktıktan sonra hem sakin hem karmakarışık duygularla patikanın yolunu tuttu. Sakindi, zira çağrıyı duymak şüphe duymadığı güçlerini açığa çıkarmıştı. Cesur gibi hakikat meydanının kapısını aşıp sırlarını tanımaya karar vermişti. Karmakarışık duygular altındaydı. Zira kabul heyetini ikna etmeyi başarırsa sevdiği kadını kaybedecekti. Şiddetli rüzgarın estiği bahçe boştu. Suskun ışıkla beraber ektiği yeni bitkilere duygulanarak baktı. Işığın yanında kalarak onların büyümesini görmeyi, gün be gün onlara bakmayı, onların açma ritminde yaşlanmayı çok isterdi. Ama maat ve hakikat meydanının çağrısı o kadar emrediciydi ki başka seçeneği yoktu. Kaybettiği vatanına yeniden kavuşmak ve sırlarını delmek istiyordu. Boş geçen yıllar, unutulan şüpheler, suskun içinden çıkamayacağını sandığı sonu olmayan bir gece geçirmiş gibi hissediyordu kendini. Mucize eseri girdiği bir maceranın eşiğindeydi ve başarması gerekiyordu.
''Beni mi arıyordunuz?''
Işık omzunda yün bir şalla sıkıntılı bir ifadeyle karşısında duruyordu.
''Bir kulübede sığınıyordum diye açıkladı, geleceğinizi ümit ettim.''
''Kesin cevabımı ilk öğrenmek isteyen sizdiniz, işte sözümü tutuyorum.''
''Ustabaşılığı kabul etmiyorsunuz değil mi?''
''Evet ama size açıklamak istediğim çok özel bir sebep yüzünden.''
Genç kadının mavi gözleri hüzünlüydü. ''Gerek yok,
yalvarırım beni dinleyin.'' Suskun ona yaklaşınca ışık uzaklaşmadı. ''Size sarılabilir miyim?'' Işık cevap vermeyip hareketsiz kaldı. Suskun kırılacakmış gibi duran ışığa şefkatle sarıldı. Genç kadının kalbinin de kendi kalbi gibi hızla attığını duydu. ''Sizi bütün kalbimle seviyorum ışık. Siz hayatımın ilk kadınısınız ve sizden başka biri olmayacak. Sizi çok sevdiğim için sizi asla mutsuz görmek istemem.'' Işık bu mutluluk anının tadını çıkararak kendini Suskun'a bıraktı.
''Senden korkmalı mıyım Suskun?''
''Hakikat meydanının çağrısını duydum ve cevap vermek zorundayım. Eğer kabul edilmezsem yaşama gücümü yitirip hayata küserim. Eğer lütfedip kabul görürsem yaşamım bu ülkeden uzakta zanaatkarlar köyünde geçecek.''
''Kararından dönemez misin?''
''Işık, çağrıyı duydum. Sana duyduğum aşk kadar kuvvetli. Onu unutmak mümkün olsaydı bunu yapardım. Ama ne başkasına ne de kendime yalan söylemek istiyorum.''
''Köyden bir kadınla mı evleneceksin?''
''Hiç evlenmeyeceğim. Her gün seni düşünerek bir bekar evinde oturacağım.''
''İçeri mi kapanacaksın?''
''Ara sıra seni görmek için hakikat meydanından çıkabilirim ama bu bize acı vermez mi?''
''Öp beni.''
Vücutları şiddet ve şefkatle birleşti. Birbirlerine kenetlenmiş bir durumda onları güney rüzgarından koruyan bol yapraklı keçi boynuzu ağacının altına uzandılar. Batan güneşin ışığı altında sevişirlerken kapkara kulak kesilmiş nöbet tutuyordu. 12. Bölüm. Cesur katlanabilir iskemle tahta ve deri çantayı temin etmek için üç çözüm yolu düşündü. Birincisi onları satın almaktı ama delikanlının takas edebileceği hiçbir şeyi yoktu. İkincisi babasından istemekti ama artık hiç sevmediği o adamı bir daha görmeyecekti. Üçüncüsü ise yakalanma tehlikesini göze alarak çalmaktı. Fakat hapis cezası onu hakikat meydanından ilelebet uzaklaştırabilirdi. Bir de zanaatkarların sorgusu sırasında ona parasının menşei sorulacak ve cesur yalan söylemek zorunda kalacaktı. Maskesi düşerse de köyün kapısı bir daha açılmamak üzere kapanacaktı. Tek bir çaresi vardı. İstenenleri temin edebilmek için çalışmak mecburiyetindeydi. 7 aylık zahmetli bir çalışma. Bu çok uzun bir süreydi. Bu süreyi kısaltmak için uykusundan feragat edecek ve bir an evvel loncaya kendini takdim edecekti. Cesur bir taburenin üzerinde pinekleyen bir ihtiyarı gözüne kestirdi. ''Seni uyandırdığım için özür dilerim amca. Bana sepicilerin mahallesine giden yolu gösterebilir misin?''
''Orada ne yapacaksın küçüğüm?''
''İş arayacağım.''
''Pek iç açıcı bir meslek değildir. Daha iyi bir fikrin yok mu?''
''Bu benim işim.''
''Keyfin bilir küçüğüm. Kuzeye doğru git. Şehirden çık. Hurmalığı solunda bırak sonra dümdüz git. Kokuyu aldığında orayı buldun demektir.''
Cesur ihtiyarın tarifi sayesinde sepicilerin mahallesini bulmakta zorlanmadı. Derileri yumuşatmak için kullanılan ve içi silik, gübre, tanen dolu büyük kaplardan insanın burnunun direğini kıran korkunç bir koku yayılıyordu. Koyunların, keçilerin, ineklerin, ceylanların ve daha başka çöl hayvanlarının derileri depolarda biriktiriliyordu. Kemer, kayış, sandalet ve pazar tulumları tezgahlara yerleştirilmişti. Cesur'un gözü çok şık bir deri çantaya takıldı. 50 yaşlarında tıraş olma vakti gelmiş bir adam yoluna çıkarak ''Bir şey mi arıyorsun?'' diye sordu. ''İş, tecrüben var mı? Çiftçiyim. Niçin tarlanı terk ettin? Bu beni ilgilendirir. Pek kibar değilsin bakıyorum. Siz patron musunuz? Olabilir. Deri çantama bakışını hiç beğenmedim. Bence sen iş aramıyor, birkaç güzel parça çalmak istiyorsun.'' Cesur gülümsedi. ''Yanılıyorsunuz. Maalesef çalışmak zorundayım. Sana en büyük iyiliği yapıp başka bir şey vereceğim.'' Sepici parmaklarını şaklattı. İki işçi tuz ve yağla derileri esnekleştirdikleri atölyeden çıktılar. Alınları basık, göğüsleri genişti. ''Çocuklar, şu sümüklüye cezasını verin. Herhangi birine şikayet edebileceğini sanmıyorum. Bir daha bizden bir şey çalmaya kalkışmayacaktır.'' İki işçinin kaba yüzleri sadist bir gülümsemeyle canlandı. Patronlarının onlara sunduğu bu zevkli işe çok sevinmişlerdi. Birbirlerine bakarken Cesur ilkinin üzerine atlamıştı bile. Çenesine indirdiği şiddetli bir tekmeyle onu daha iyi bir dünyaya göndermişti. Aptallaşan arkadaşı karşı koymaya çalışmış ama çok ağır olduğu için yumruğunu boşa sallamıştı. Buna karşılık Cesur'un yumruğu tam isabet edip düşmanının ensesinde patlamıştı. Sararan patron tezgaha dek geriledi. ''İstediğini al ve defol. Kendime güzel bir deri çanta alabilmek için çalışmak istiyorum. Sonra buradan gideceğim.'' ''Bu çok pahalı bir şey. Sana daha ucuzunu öneriyorum.'' ''Pahalısını tercih ederim. Patron, bir şartım var. Bana tatil ve saat kısıtlaması olmayacak. Kaybedecek vaktim yok. En kısa zamanda bu çantayı almalıyım. Nereye yerleşeyim?''
''Beni izle.''
Sepici Cesur'un iş gücüne şaşırdı. Hiç yorulmadan şafak vakti kalkıyor, hiçbir şeyden yakınmıyor ve ona iş dayanmıyordu. Üç ayaklı tahta bir sehpanın üzerine yayılmış olan deriyi esnetip çekip uzatmak için gerekli olan hareketleri kısa sürede çözüp işi başarıyla halletti. Delikanlı mesleği kolayca öğrendiğinden patronu ona birinci kalite deriyi kurutmaksızın yıkayıp yağlamak için gerekli olan el çabukluğunu göstermişti. Bir akşam diğer işçilerin atölyeden çıkmalarından sonra patron Cesur'a yaklaştı.
''Arkadaşlarına hiç ilgilenmiyorsun.''
''Hepsi kendi halinde, hayatımı burada geçirip arkadaş edinmek niyetinde değilim.''
''Belki de haklısın. Bu tahmin ettiğin kadar küçümsenecek bir meslek değil. Şuna bak.''
''Bunlar akasya yemişi.''
''Bu yemişlerde ağacın kabuğundaki kadar tanen vardır ve bu madde özel parçalar için şart olan gerçek bir tabaklama yapmayı sağlar. Mesela şahane bir deri çanta veya daha iyi bir şey.''
''Beni sadece çanta ilgilendiriyor.''
''Bir görevlinin Karnak Tapınağı'nın sırlarıyla ilgili olarak yazdığı papirüsleri koyacağı bir kutu siparişi aldım. Eğer istersen sana da bir kopyasını yaparım ve çalışarak bana ödersin.''
''Çantadan başka mı?''
''Tabii ki.''
''Bana bunun için teklif ediyorsunuz?''
''Bu çantayı bu kadar çok istediğine göre amacın birinin gözlerini kamaştırmak olmalı. Fazladan bir kutuyla başarın kesin olabilir. Beni şaşırtıyorsun. Senin gibi birine hiç rastlamamıştım. Seni sağ kolum yaparsam daha parlak bir geleceğin olur. Bütün çocuklarım kız. Mesleğimi birinin devam ettirmesi lazım.''
''Beni ilgilendiren tek şey çanta. Fazladan bir kutuya hayır diyemem. Geri kalan şeyler için burada yaşlanmayacağım.''
''Fikrini değiştireceksin.''
''Sakın buna güvenmeyin.''
''Göreceğiz oğlum, göreceğiz.''
Cesur'un kendine gelmesi için 3 veya 4 saatlik uykuya ihtiyacı vardı. Önceleri tabakhanede yatıyordu, sonraları sazlardan yaptığı bir kulübede kalmaya başladı. Havalar ısınmaya yüz tuttu ve patronu ona kaba ketenden bir örtü lütfettiği için delikanlı bu köhne yere tahammül ediyordu. Küçücük odasına girdiğinde gece çoktan olmuştu, o anda birinin vardığını hissetti.
''Kim var burada?''
Örtü kımıldadı. Cesur örtüyü kaldırdığında elleriyle göğüslerini ve cinsel organını beceriksizce örtmeye çalışan çıplak bir kız gördü. Ne çirkin ne de güzeldi. 20 yaşlarında olmalıydı. Sen de kimsin?
Patronunun yeğeniyim. Atölyede dikkatimi çektin. Çok hoşuma gittiğin için daha fazla bekleyemedim.
Haklısın güzelim. Kız sırt üstü uzanıp peştemalını çıkaran delikanlıya kollarını uzattı. Cesur eksikliğini duymaya başlamıştım diye itiraf etti. Tam zamanında geldin. Kedi gibi mırıldanan kız atletik vücutlu delikanlıyı kendine çekti. İyi bir iş, parlak bir gelecek, keyifli bir patron, hoş ve biraz vahşi bir metres. Cesur daha ne isteyebilirdi ki? 13. Bölüm. Suskun Işık'ın babasına gideceğini söylediğinde adam şiddetli bir tepki vermiş ve emanet ettiği evin inşaatını bitirmeden giderse onu mahkemeye vermekle tehdit etmişti. Sorumluluklarının bilincinde olan Suskun manevi kontratını yerine getirmeden TEB'den ayrılmayacaktı. İşvereni sakinleşip oturmasını rica etti. Kusura bakma, birden parladım. Haklıydınız. Şantiye ile tek başıma uğraşmak zorunda kalsam bile işi sonuna dek sürdüreceğim.
Niçin ustabaşım olup kızımla evlenmeyi reddediyorsun?
Kızınız size bundan bahsetmedi mi?
Hayır, ama üzgün olduğunu seziyorum. Başka kim yüzünden olabilir ki?
Doğru, kızınızı seviyorum.
O halde hiç anlamıyorum. Eğer o reddediyorsa ben onu ikna ederim.
Sizce bu o kadar itaatkar mı?
Olması gerekir.
Onun kafasını karıştırmayın. Kararımdan dönmeyeceğim.
Niçin bu kadar inat ediyorsun?
Çünkü hakikat meydanının loncasına girmeye niyetliyim.
Ama bu imkansız. Seni kim destekleyecek?
Ben zanaatkarlar köyünde büyüdüm.
Demek olay buydu. İşte niçin diğerleri gibi çalışmadığın anlaşıldı. Hiçbir bahanenin kararını değiştiremeyeceğini tahmin ediyorum.
Gerçekten de öyle.
Ben de üzgünüm. Üçümüz mutlu günler yaşayabilirdik. Suskun, bu evi bitirince gidebilirsin.
Cesur normalde 3 ay sürecek işini 15 günden az bir sürede bitirdi. Hiçbir işçi derileri onun gibi tabaklayamıyor ve onun derileri en çabuk ve en iyi fiyata satılıyordu. Dikkatli davranıp her hareketini özenle tartıyor ve tabaklamadan önce gerektiği kadar uzun bir süre deriyi temizliyordu. Delikanlı leke bırakacak yağları yok ederek derinin kalitesini arttırıyordu ve sadece bir mülk sahibinin alabileceği bir çift sandalı bitirmişti. Cesur keçi derisinden madeni kenarlıklarla sağlamlaştırılmış ve bir süvari teğmeninin kalkana çaprazlama koyacağı yumuşatılmış şeritleri yarım daire şeklinde bıçağı olan bir falçatayla kesiyordu.
Yeni çocuk sen misin?
Ses sert ve otoriterdi. Cesur sırtı dönük çalışmasına devam etti.
Ben teğmen Mehi'yim ve bana sırtını dönmenden hiç hoşlanmadım.
Ben müşterilerle ilgilenmiyorum, patronu görün.
Beni ilgilendiren sensin. Vahşi bir boğa kadar kuvvetlisin ve iyi dövüşen 2 çam yarmasını alt etmişsin.
Fazla yorulmadım, birbirlerine çarptılar.
Mehi Cesur'u kolundan tutarak kendisine bakmaya zorladı.
Benimle alay edilmesinden nefret ederim evlat.
Beni hemen bırakın.
Atletik yapılı gencin siyah gözleri o kadar öfkeliydi ki Mehi elini gevşetip bir adım geriledi. Cesur yuvarlak yüzlü, kafatasına yapışmış koyu siyah saçları olan küçük bir adamla karşı karşıyaydı. Kalın dudakları, tombul el ve ayakları, geniş ve güçlü bir gövdesi vardı. Subay kendinden emin görünüyordu. Koyu kahverengi gözlerinden kibir fışkırıyordu.
''Bana saldırmaya cesaret edebilir miydin?''
Sizden sadece bana saygı göstermenizi istiyorum.
Tamam evlat, kalkanım nerede?
Onunla uğraşıyorum.
Göstersene.
Cesur istenileni yaptı.
Çivi ve madeni plaka ilave etmek gerekecek. En iyi askerlerin bile gözlerini kamaştıracak sağlamlıkta bir kalkan istiyorum.
Elimden geleni yaparım.
Tabakhaneden orduya geçmek istemez misin? Yeteneğin sayesinde hemen orduya alınırsın.
Askerlik beni hiç cezbetmiyor.
Yanılıyorsun, birçok avantajları var.
Sizin için öyle olabilir, benim için yok.
Gençsin ve coşku dolusun arkadaşım. Emrimde çalışsaydın esnek davranmayı öğrenirdin.
Ben esnekliği deri işlerinde öğreniyorum.
Fikir değiştirirsen Teb'deki ana kışlaya gel ve Teğmen Mehi'yi bul. Bu arada kalkanımı hemen bitir. Yarın bir asker gönderip onu aldıracağım.
Subayın gidişinden hemen sonra patron atölyeye geldi.
Cesur, her şey yolunda mı?
İyi geçindiğimiz söylenemez.
Bu Mehi nüfuzlu ve sözü geçen bir adam. Çok hırslı ve yakında terfi edeceği fısıldanıyor. Kalkanını bitirdin mi?
İsterseniz bu gece bitebilir.
Mehi'yi kızdırmasan iyi olur.
Yarın akşam deri çantayı almak için gerekli işleri bitirmiş olacağım.
Biliyorum, biliyorum. Bunu daha sonra konuşuruz.
Cesur uyandığında patronun yeğeni karnında uyuyordu. Delikanlı kendisini mest eden harika kalçalara birkaç saniye hayranlıkla baktı. Ama ardından gözleri güneşini ilk ışıklarına kaydı. Güneş ışıkları kamış duvarı delip yerdeki iki eşyayı aydınlatıyordu. Deri bir çanta ve kutu. Cesur onlara dokunmak için kalktı. Birinci kaliteydiler. Yeğen yarı uyanıktı, tatsız bir sesle sordu.
Onlar hoşuna gidiyor mu?
İki küçük harika.
Göğüslerim gibi mi?
Nasıl kabul edersen.
Patron sana onları hediye ediyor.
Yanılıyorsun güzelim. Ben onları çalışarak elde ettim.
Ne zaman evleniyoruz?
İstiyor musun?
Evet, çünkü tabakhane senin olacak.
Cesur poposuna bir şamar patlatarak onu ödüllendirdi.
Gün iyi başlıyor.
Çabuk gidip patronu gör. Sonra da daha çabuk bana geri dön dedi uyuşuk bir sesle.
Suskun pastacının ikinci karısı ve çocuklarıyla beraber oturacağı Teb evini bitirdikten sonra şafak vakti şantiyeden ayrıldı, kontratı dolmuştu. Doğu yakasını terk edip gemiye binerek hakikat meydanının yolunu tutabilirdi. İçinden 100 kez bahçeye koşup ışığı son bir kez daha görmek geçti. Ama ayrılık acısını daha da arttırmış olmaz mıydı? Suskun artık onu düşünmemek için kendini işine verdi. Ama yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. Onunla konuşmaktan vazgeçmek zaten bir yıkımdı ve şehirden ayrılma vakti gelmişti. Birkaç gün daha kalsa gitme cesaretini yitirebilirdi. Sabah yeli esiyordu. Yük dolu gemi rüzgar ve akıntıdan yararlanmak için verevine ilerleyerek Nil'i geçti. Uykulu yolcular geceyi gemide geçirdiler. Suskun kıyıya atlayan ilk kişi oldu. Kısa yokuşu tırmandığı anda dona kaldı. Işık oradaydı. Bir hurma ağacının altına oturmuştu. Genç kadına doğru atılıp kalkmasına yardım etmek üzere elini uzattı.
Işık, senin de geliyorum dedi.
5. ayrımın sonu. Sayfa 74.